Ayrım 21, Pekin'den gelen adam, Henning Mankell, sayfa 245. Hava kararına dek eski arkadaşlarından ve şimdi nerede olduklarından bahsettiler. Sonra kasabaya doğru yürüyüşe çıktılar. Birgitta Karin'in de kendisi gibi şimdi sürdürdüğü hayatı anlayabilmek için geçmişe bakmaya ihtiyaç duyduğunu anladı. Yine de hepsi saflık ve delilikten ibaret değildi dedi Birgitta. Kardeşliğe dayanan bir dünya düşüncesine bugün hala inanıyorum. Her şeye rağmen eylemlerimizin bir işe yaradığına inanıyorum. Sisteme karşı çıkıp dünyayı daha da sağcı kılabilecek gelenekleri sorguladık. Artık oy vermiyorum dedi Karin. Hoşuma gitmiyor ama var olan partiler arasında oy vermeyi istediğim kimse yok. İnandığım siyasi hareketleri desteklemeye çalışıyorum. Sence Nepal gibi küçücük bir ülkede hala feodal sistemin olmasını kaç kişi umursuyordur? Ben umursuyorum. Dilekçeleri imzalayıp para yolluyorum. Nepal'in nerede olduğunu bildiğime bile emin değilim dedi Birgitta. Tembel birine dönüştüm. Ama bazen her tarafa iyi niyetin hakim olduğu o günleri özlüyorum. Bizler yalnızca dünyanın kendilerinin etrafında döndüğüne inanan, hiçbir şeyin imkansız olmadığını düşünen çılgın öğrenciler değildik. O günlerde gerçekten kardeşlik diye bir şey vardı. Karin bu sözlere kahkahalarla karşılık verdi. Birlikte akşam yemeği yediler. Karin bir hafta sonra Çin'in birleşmesinin temellerini atan Yin Hanedanı ile ilgili büyük bir konferansa katılmak üzere Çin'e gideceğinden bahsetti. Hayallerinin ülkesine yaptığın ilk ziyaret nasıldı diye sordu Birgitta. Çin'e ilk gittiğimde 29 yaşındaydım. Mao öleli çok olmuştu ve her şey değişiyordu. Benim için altından kalkılması güç bir hayal kırıklığıydı. Pekin soğuk bir şehirdi. Sokaklar çekirge sürülerini andıran binlerce, on binlerce bisikletliyle doluydu. Ama sonra gördüğüm manzaraya rağmen ülkenin ne kadar büyük bir değişim yaşadığını anladım. İnsanların üstlerinde giysileri, ayaklarında ayakkabıları vardı. Pekin'de açlıktan ölen kimse yoktu, dilenci yoktu. Utandığımı hatırlıyorum. Bu ülkeye her şeyi çantada keklik gören zengin bir ülkeden gelmiştim. Çin'deki gelişmelere küçümseme veya kibirle bakma hakkını nereden buluyordum? Çinlilerin mücadeleden galip çıktıklarını fark etmek hayranlığımı kazanmalarını sağladı. O zaman gelecekte ne yapmak istediğime, ne olmak istediğime karar verdim. Sinolog olacak, Çin dili ve edebiyatı okuyacaktım. Oysa o ana kadar aklımda başka şeyler vardı. Örneğin, söylesem de inanmazsın. Bir de ne? Asker olmayı düşünüyordum. Bu düşünceye de nereden kapılmıştın? Sen de yargıç oldun. İnsan böyle kararları nasıl verir? Akşam yemeğinden sonra verandaya döndüler. Işıklar yüzünden evin önündeki beyaz karlar parlıyordu. Karin hava soğumaya başladığı için arkadaşına bir kazak ödünç verdi. Akşam yemeğinde içtikleri şarap yüzünden Birgitta çakır keyifti. Benimle Çin'e gel dedi Karin. Artık uçak bileti bir şey tutmuyor. Bana büyük bir otel odası vereceklerine eminim. Paylaşabiliriz. Daha önce de aynı odayı paylaşmıştık. Sen, ben ve üç kişinin daha ufacık bir yaz kampında kaldığımızı hatırlıyor musun? Neredeyse birbirimizin üstünde yatıyorduk. Yapamam dedi Birgitta. Doktor bu hafta büyük ihtimalle işe dönmemde bir sakınca olmadığını söyleyecek. Benimle Çin'e gel, iş bekleyebilir. Çok isterim. Eminim Çin'e gideceğin başka zamanlar da olacaktır. Yanılıyor muyum? Elbette ama insan bizim yaşımıza geldiğinde mecbur kalmadığı sürece hiçbir şeyi ertelememeli. Önümüzde daha uzun yıllar var. Karin hiçbir şey söylemedi. Birgitta arkadaşının yarasına parmak bastığını geç de olsa fark etti. Karin'in kocası 41 yaşında ölmüştü ve o zamandan beri duldu. Arkadaşının ne düşündüğünü tahmin eden Karin elini uzatıp Birgitta'nın dizini okşadı. Her şey yolunda. Sohbet etmeyi sürdürdüler. Odalarına çekildiklerinde vakit neredeyse gece yarısı olmuştu. Birgitta yatağa uzandıktan sonra bir süre cep telefonunu elinde tuttu. Staffan gece yarısı eve gelecekti ve arayacağına söz vermişti. Elindeki telefon titreşmeye başladığında neredeyse uyumak üzereydi.
Seni uyandırdım mı?
Öyle sayılır.
Her şey yolunda mı?
12 saattir hiç durmadan konuşuyoruz dedi Birgitta.
Yarın eve dönecek misin?
Uyuyabildiğim kadar uyuyacağım. Sonra eve doğru yola çıkarım.
Sanırım olup bitenleri duymuşsundur. Nasıl yaptığını anlattı.
Kim?
Hudiksvall'daki adam.
Rostin hemen doğruldu. Hiçbir şey bilmiyorum, anlat.
Lars Erik Walfridsson. Suçladıkları adam. Polis silahı arıyor. Anlaşılan onlara silahı nereye gömdüğünü söylemiş. Haberlere göre el yapımı bir samuray kılıcı.
Doğru mu söylüyorsun?
Neden yalan söyleyeyim?
Elbette söylemezsin. Yine de nedenini söylemiş mi?
Cinayetlerin intikam almak amacıyla işlendiğinden başka bir açıklama yapılmadı. Telefon görüşmesi sona erdiğinde bile yatakta oturmayı sürdürdü. Karin'le geçirdiği gün boyunca tek bir kez bile Hesio Vaal'ını düşünmemişti. Şimdi her şey yeniden zihnine doluşuyordu. Kırmızı kurdelenin kimsenin tahmin edemediği bir açıklaması olamaz mıydı? Lars Erik Walfridsson da aynı Çin lokantasında yemek yemiş olabilir miydi? Uzanıp ışığı söndürdü. Yarın eve dönecekti. Günlükleri Vivi Sundberg'e yollayıp işinin başına geçecekti. Bunu yapmayı her şeyden çok istiyor olsa bile Karin'le birlikte Çin'e gitmesine imkan yoktu. 20. Kısım. Birgitta Roslin ertesi sabah uyandığında Karin Wieman erken saatte dersi olduğu için çoktan Kopenhag'a doğru yola çıkmıştı. Mutfak masasına bir not bırakmıştı.
Birgitta, kimi zaman beynimde bir yol olduğunu düşünüyorum. Her geçen gün yol biraz daha uzuyor ve bir gün sona ereceği keşfedilmemiş topraklara doğru ilerliyor. Ama aynı yol geçmişe doğru da uzanıyor. Bazen örneğin dün seninle sohbet ederken yaptığımız gibi başımı çeviriyorum ve unuttuğum veya hatırlamamaya çalıştığım şeyleri görüyorum. Sohbetlerimize devam edebilmeyi çok isterim. Ana fikir şu, elimizdeki tek şey arkadaşlarımız ya da belki uğruna savaşmaya değen son şey demeliydim.
Karin. Birgitta notu çantasına koydu, bir fincan kahve içti ve çıkmaya hazırlandı. Ön kapıyı kapamak üzereyken masadaki uçak biletlerini fark etti. Karin'in Helsinki'den Pekin'e Finnair'le uçacağını gördü. Elsinore'dan gemiye bindi. Rüzgarlı bir gündü. İsveç'e vardığında gazete bayinin önündeki panoda yazanları okudu. Lars Erik Walfridsson itiraf etmişti. Bir sürü gazete alıp eve gitti. İçine kapalı suratsız leh temizlikçi kadın holde onu bekliyordu. Birgitta kadının bugün geleceğini unutmuştu. Birkaç kelime İngilizce konuştular ve Birgitta kadına parasını ödedi. Sonunda evde yalnız kaldığında oturup gazeteleri okudu. Her zamanki gibi o kadar fazla sayfa ayrılmasına karşın bu kadar az şeyden bahsedilmesine şaşırdı. Yaptıkları kısa telefon konuşmasında Staffan'ın söylediği birkaç cümle gazetelerde yazanların çoğunu özetliyordu. Yeni olan tek şey cinayetleri işlediği varsayılan adamın fotoğrafıydı. Büyük ihtimalle pasaport veya ehliyet fotoğrafının büyütülmüş haliydi. Adamın yüz hatlarının hiçbir dikkat çekici özelliği yoktu. İnce dudaklar, geniş bir alın ve seyrelen saçlar. Bu adamın Hesio Vaal'ındaki korkunç cinayetleri işlediğini hayal etmek güçtü. Papazlara benziyor diye düşündü Roslin. Kafasında büyük kötülükler taşıyan bir adama kesinlikle benzemiyordu. Ama bu düşüncesinin mantıksızlığının farkındaydı. Yargıçlık yaptığı yıllar içerisinde görünüşlerine bakacak olursanız asla yargılandıkları suçları işlemiş olduklarına inanmayacağınız pek çok suçlu görmüştü. Ancak gazeteleri bırakıp teleteksti açtığında merakı yeniden canlandı. Ana haber polisin cinayet silahını bulmuş olabileceğiydi. Tam olarak nerede bulunduğu açıklanmıyordu. Ama Lars Erik Walfridsson'un kazmalarını söylediği yeri kazmış ve orada silahı bulmuşlardı. Kötü yapılmış bir Japon samuray kılıcıydı ama ucu keskindi. Silah parmak izi ve kan bulunması umuduyla laboratuvara yollanmıştı. Bir şeyler yanlıştı. Çantasından Çin lokantasının broşürünü çıkardı. Numarayı çevirdi ve telefonu açan garson kızın sesini tanıdı. Kim olduğunu açıkladı. Garson kız Roslin'i birkaç saniye sonra hatırladı. Gazeteleri gördün mü? O cinayetleri işleyen adamın fotoğrafına bakabildin mi?
Evet, korkunç adam.
Hiç sizin lokantanızda yemek yedi mi?
Hayır, hiç.
Emin misin?
Ben varken hiç gelmedi. Ama bazı günler kız kardeşim veya kuzenim çalışır. Söderham'da yaşarlar. Orada lokantaları var. Dönüşümlü çalışırız. Aile işi.
Bana bir iyilik yapar mısın dedi Birgitta Rostin. Gazetedeki fotoğrafa bakmalarını rica et. Onu tanırlarsa lütfen beni arasınlar.
Garson Rostin'in telefon numarasını not aldı.
Adın ne diye sordu Rostin.
Lee.
Benimki Birgitta. Yardım ettiğin için teşekkürler.
Hudiksvall'da değil mi siz?
Helsingborg'daki evimdeyim.
Helsingborg mu? Orada da lokantamız var. Yine aile işi. Adı Şangay. Yemekler iyi.
Bana yardımcı olursan kesinlikle gidip orada yemek yiyeceğim. Telefonun başında oturup çalmasını bekledi. Çaldığında arayan kişi oğluydu. Bir telefon beklediğini söyleyip ondan daha sonra aramasını rica etti. Yarım saat sonra beklediği telefon geldi.
Belki dedi Lee.
Belki mi?
Kuzenim adamın bir keresinde restorana gelmiş olabileceğini söylüyor.
Ne zaman?
Geçen yıl.
Ama emin değil.
Evet.
Bana adını söyleyebilir misin?
Birgitta oğlanın adını ve Söderham'daki lokantanın telefon numarasını not aldıktan sonra telefonu kapadı.
Kısa bir tereddüdün ardından Hudiksvall polis merkezini arayıp Vivi Sundberg'le görüşmek istedi. Kadının meşgul olduğunu söylemelerini bekliyordu. Kendini mesaj bırakmaya hazırladığı için Vivi Sundberg'in sesini duyunca çok şaşırdı.
Günlükler nasıl gidiyor diye sordu Vivi. Hala ilginç geliyor mu?
Yazanları okumak kolay değil ama bolca zamanım var. Her neyse vakadaki gelişmeler için tebrikler. Anladığım kadarıyla hem katil her şeyi itiraf etmiş hem de cinayet silahını bulmuşsunuz.
Tebrik etmek için telefon açmadığınızı tahmin ediyorum.
Hayır, bir kere daha dikkatinizi Çin lokantasına çekmek istedim.
Vivi'ye Söderham'daki Çinli kuzenden ve Lars Erik Werfrisson'un Hudiksvall'daki lokantada yemek yemiş olabileceğinden bahsetti.
Lokantada yemek yemesi kırmızı kurdeleyi açıklar dedi Birgitta sözünü tamamlamadan önce. Böylece soru işaretlerinden biri daha ortadan kalkmış olur.
Vivi Sundberg anlatılanları önemsediğini gösteren bir şey söylemedi.
Şu anda kurdeleyle pek ilgilenmediğimizi tahmin ediyorsunuzdur. Sanırım nedenlerini anlayabilirsiniz.
Yine de size bu bilgiyi iletmek istedim. İsterseniz adama yemek servisinde bulunduğunu düşünen garsonun adını ve telefonunu verebilirim.
Bizi bilgilendirdiğiniz için teşekkürler.
Rostin görüşme bittiğinde patronu Hans Mattes ona telefon açtı ve karşı taraf telefona bakana dek bir süre bekledi. Ona birkaç gün sonra doktora gideceğini ve en kısa zamanda işe dönebilmeyi umduğunu söyledi.
Dosyaların altında boğuluyoruz dedi Matheson. Belki de eziliyoruz demek daha doğru olur. Yapılan kesintiler İsveç mahkemelerinin elini kolunu bağladı. Bir gün bunu göreceğimi hiç sanmazdım.
Neyi?
Ülkenin kanunlarla yönetilebilmesine fiyat biçileceğini, demokrasinin kaç para ettiğinin hesaplanabileceğini bilmiyordum. Kanunlar çerçevesinde işleyen bir adalet sistemi yoksa demokrasi de yok demektir. Dizlerimizin üstüne çöktük. Ayaklarımızın altındaki toprakta çatlaklar oluşmaya başladı. Toplumumuzu oluşturan yapı taşları çatırdıyor. Olup bitenler beni endişelendiriyor.
Bahsettiğin sorunların hepsini çözmem mümkün değil. Ama en kısa zamanda işimin başına geçeceğime söz veriyorum.
Dönüşünü sabırsızlıkla bekliyoruz.
Staffan geceyi Halsberg'de geçirdiği için akşam yemeğini tek başına yedi. Günlüğün sayfalarını karıştırmayı sürdürdü. Okumak için duraksadığı yegane yazılar son günlüğün arka sayfalarındaydı. Haziran 1892 tarihini taşıyordu. J.A. artık yaşlı bir adamdı. San Diego'da küçük bir evde yaşıyordu. Bacak ve sırt ağrıları çekiyordu. Uzun pazarlıkların ardından kızılderili bir şifacıdan yağlar ve otlar almıştı. Kendisine iyi geldiğini keşfettiği yegane ilaçlar onlardı. Ne kadar yalnız olduğundan, eşinin ölümünden ve çocuklarının uzaklara taşındığından bahsediyordu. Oğullarından biri Kanada bozkırlarına gitmişti. Bir kere bile demir yolunun bahsi geçmiyordu. Günlüğün son cümlesi yarım kalmıştı. 19 Haziran 1892. Gece boyunca yağmur yağdığından bahsediyordu. Sırtı her zamankinden çok ağrıyor. Bir rüya... Yazılar orada bitiyordu.
Ne Birgitta Rosin ne de bir başkası adamın rüyasında neyi gördüğünü öğrenebilecekti. Önceki sayfalara baktı. Sonunun yakın olduğunu bildiğini gösteren hiçbir şey yazmamıştı. Kelimeleri olacaklara dair en ufak bir ipucu vermiyordu. İşte size bir hayat diye düşündü. Benim ölümüm de aynı şekilde gerçekleşebilirdi. Bir günlük tutuyor olsaydım benim günlüğüm de yarım kalabilirdi. Şöyle bir düşünecek olursa ölmek üzereyken kim hayatının hikayesinin son bölümünü yazabilirdi ki? Günlükleri yeniden plastik torbaya koydu ve ertesi gün onları postalamaya karar verdi. Artık kendisi de Hudiksvall'da yaşananları geri kalan herkes gibi uzaktan takip edecekti. İsveç'in çeşitli bölgelerindeki başyargıçların listesine baktı. Hudiksvall bölgesinin başyargıcı Tage Porsen'di. Hayatının mahkemesi olacak diye düşündü. Umarım manşetlere çıkmaktan hoşlanan bir yargıçtır. Birgitta bazı meslektaşlarının gazeteciler ve televizyon kameralarıyla karşılaşmaktan hem korktuklarını hem nefret ettiklerini biliyordu. En azından onun kuşağı ve daha yaşlılar için bu geçerliydi. Genç kuşakların kameralar hakkında ne düşündüğüyle ilgili en ufak bir fikri yoktu. Mutfak penceresinin dışındaki termometreye göre sıcaklık daha da düşmüştü. Televizyonu açıp akşam haberlerini izledi, sonra yatağa yatacaktı. Karin Wieman'la geçirdiği gün çok hoş olmasına rağmen onu çok yormuştu. Haberlerin başını kaçırdı ama Hesio Wallen vakasında bir gelişme olduğu açıktı. Bir muhabir ciddi görünüşlü geveze bir kriminologla röportaj yapıyordu. Rosin neler olduğunu çözmeye çalıştı. Suç uzmanı konuşmayı bitirdiğinde ekranda Lübnan fotoğrafları belirdi. Rosin içinden küfredip teleteksti açtı ve hemen o anda neler olduğunu öğrendi. Lars Erik Walfridsson intihar etmişti. 15 dakikada bir kontrol edilmesine karşın gömleğini ince şeritlere bölüp ip yapmış ve kendini asmayı başarmıştı. Olayın hemen ardından bulunmasına karşın onu hayata döndürememişlerdi. Birgitta Rosin televizyonu kapadı, başı dönüyordu. Adam hissettiği suçluluk duygusuna dayanamamış mıydı? Yoksa gerçekten akli dengesi mi bozuktu? Bir şeyler birbirini tutmuyor diye düşündü. Kendini öldürmüş olamaz. Neden cinayetleri itiraf ettikten ve polise samuray kılıcının gömülü olduğu yeri söyledikten sonra kendini öldürsün? Çok mantıksız. Kitap okurken kullandığı koltuğa oturdu ama lambayı yakmadı. Oda yarı karanlıktı. Sokaktan geçen birileri kahkaha attı. Rosin sık sık orada oturur ve işleri hakkında düşünürdü. En başa döndü, bu kadarı fazlaydı diye düşündü. Belki acımasız ve takıntılı bir adam için fazla değildi. Ama birkaç saldırı dışında hiçbir suçu olmayan Helsinglandlı zavallı bir adam için bu kadarı fazlaydı. İşlemediği bir suçu itiraf ediyor. Sonra polise silahın yerini söylüyor ve hücresinde kendini asıyor. Elbette yanılıyor olabilirim ama parçalar birbirine uymuyor. Onu gereğinden çabuk tutukladılar. Ve Tanrı aşkına bu cinayetlerin gerekçesi ne tür bir intikam arzusu olabilir? Koltuğundan kalktığında saat gece yarısını bulmuştu. Staffan'ı aramayı düşündü ama kocası çoktan uyumuş olabilirdi. Yatağa yatıp ışığı kapadı. Düşünceleri bir kere daha köye kaydı. Sürekli karda bulunan kırmızı kurdeleyi ve otelin güvenlik kamerasına yakalanan Çinli adamın fotoğrafını düşünüyordu. Polis benim bilmediğim bir şeyler biliyor olmalı. Lars Erik Walfridsson'u ellerinde güçlü deliller olmaksızın tutuklamış olamazlar. Ama soruşturmayı tek bir yönde ilerleterek büyük bir hata yapıyorlar. Uyuyamadı. Yatakta dönüp durmaktan sıkılınca sabahlığını giyip alt kata indi. Masasının başına geçip kendisini Hesio Wallen'e bağlayan olayların bir listesini yaptı. Bildiklerini yazmak neredeyse 3 saatini aldı. Notlarını tamamlamaya çalışırken sürekli bir şeyleri atladığı hissine kapılıyordu. Gözden kaçırdığı bir bağlantı vardı. Kalemi sık bir ormana dalan elektrikli destere gibiydi. Ağaçların arkasında saklanan Ceylan'ı bulmak istiyorsa daha dikkatli davranmalıydı. Sırtını gerip kollarını başının üstüne kaldırdığında saat sabahın 4'üydü. Notlarını alıp koltuğuna gitti, lambayı yaktı ve yazdıklarını okumaya başladı. Satır aralarına, daha doğrusu satırların arkasına bakmaya çalışıyor, atladığı bir şey var mı diye kontrol ediyordu. Ama dikkatini çeken bir şey olmadı. Önceden fark etmiş olması gereken ama fark etmediği bir bağlantı keşfedemedi. Yine de ikna olduğu bir şey vardı. Bu cinayetler delinin tekinin işi olamazdı. Fazlasıyla düzenliydi, soğukkanlılıkla işlenmişlerdi ve bütün detaylar sakin ve serin kanlı bir katilin varlığına işaret ediyordu. Belki de diye not aldı sayfanın kenarına, adamın önceden o köye uğrayıp uğramadığını araştırmalıyız. Gece zifiri karanlıktı ama yanında güçlü bir fener getirmiş olabilir. Kapıların çoğu kilitliydi, kimin nerede yaşıyor olduğunu biliyor olmalı. Büyük ihtimalle anahtarları da vardı. Onu harekete geçiren nedenler çok güçlü olmalı ki cinayetleri işlerken bir saniye bile tereddüt etmedi. Derken önceden aklına gelmeyen bir soru kafasına takıldı. Adam kılıcını kaldırıp öldürmeden önce kurbanlarına yüzünü göstermiş miydi? Onların kendisini görmelerini istemiş miydi? Bu soruyu yanıtlamak Vivi Sundberg'e düşüyor diye düşündü. Cesetlerin bulunduğu odaların ışıkları yanıyor muydu? Kılıç inmeden önce katilin gözlerine bakmışlar mıydı? Notlarını kaldırdı. Saat neredeyse 5'ti. Mutfak penceresinden dışarıdaki termometreyi kontrol ettiğinde sıcaklığın -8 dereceye düştüğünü gördü. Bir bardak su içip yatağa gitti. Tam uyumak üzereyken aklı takıldığı için yeniden uyandı. Bir şeyi atlıyordu. Cesetlerden ikisi birbirine bağlanmıştı. Böyle bir şeyi nerede görmüştü? Işığı açmaksızın yatağında doğruldu ama artık tamamen uyanmıştı. Hatırlıyordu. Buna benzeyen bir sahnenin tasvirini okumuştu. Günlükler. Alt kata inip günlükleri masaya yaydı ve karıştırmaya başladı. Aradığı sayfayı neredeyse hemen buldu.
21. ayrımın sonu. Sayfa 257.